Ayrım 9.
Sokratesçi önermenin geçerliliği, kendisini ifade edenin ve hitap edilenin mizaçlarına bağlıdır. Düşünen insanlar için bu üzerinde tartışılmayacak bir doğrudur. Düşünmeyen, kendi benlikleriyle olan ilişkilerine özen göstermeyenler açısından ise bu önerme ne doğaldır ne de ispat edilebilir. Bu insanlar ki Platon'a göre yığınları oluştururlar. Kendi benliklerine ancak ödül ve cezanın olduğu mitik bir öbür dünyaya inanmaları durumunda ilgi duyarlar. Yani tüm vicdani kuralların belirleyici unsuru insanın kendi benliğine olan ilgisidir. Bunlar insana birlikte yaşayamayacağın şeyleri yapmaktan sakın derler. Aynı argüman, Camus'e kişisel huzuru ve mutluluğu korumak için haksızlığa karşı direnmek gerekir dedirtiyordu. ABC. Böyle bir haklı kılmanın iki çeşit politik ve hukuki zorluğu vardır. Birincisi, böyle bir şeyin genelleştirilemeyeceğidir. Geçerliliğini sürdürebilmesi öznel kalmasına bağlıdır. Benim kaldıramayacağım bir şey, bir başkasında en küçük bir vicdani rahatsızlık yaratmayabilir. Sonuçta vicdana karşı vicdan noktasına gelmiş oluruz. Yasayı ihlal etme kararı tek tek bireylerin vicdanlarına kalmışsa hukuki olarak düşünüldüğünde Dr. King'in kendi davasına inanan ve bunun için cezaevine girmeye hazır olan Mississippi valisi Rose Barnett'a göre daha iyi durumda olup olmadığını tespit etmek zordur. İkinci ve daha ciddi zorluk ise metafizik olarak tanımlamadığımız sürece vicdanın insanın sadece doğuştan getirdiği haklıyı haksızdan ayırt etme yeteneğini değil, ayrıca insanın kendi benliğine ilgisinin de olmasını gerektirmesidir. Çünkü belli bir şekilde davranma sorumluluğu sadece insanın kendi benliğine olan bu ilgisinden ortaya çıkar. Ve özbenliğe olan bu ilgi herkesten mutlaka beklenemez. Gerçi insanların düşünme, kendileriyle ilişki yürütme, yetenekleri olduğunu biliyoruz. Ancak bu oldukça kârsız alışveriş lüksünü kaç kişinin göze aldığını bilmiyoruz. Tespit edebileceğimiz tek şey, düşünme ve yaptıklarını değerlendirme alışkanlığının bireylerin sosyal statülerinden, eğitim ve entelektüel düzeylerinden bağımsız oluşudur. Bu açıdan da birçok başka açıdan olduğu gibi, iyi insan ve iyi yurttaş sadece Aristocu anlamda değil, asla özdeş değildirler. İyi insanlar ancak güç dönemlerde, tüm toplum tabakalarından yoktan var olur gibi ortaya çıkışlarıyla tanınırlar. İyi yurttaşın ise hep göz önünde durması gerekir. İyi yurttaş incelenebilir. İncelemenin çok da avutucu olmayan sonucu, iyi yurttaşın küçük bir azınlığın mensubu olduğudur. Genellikle iyi bir eğitim almıştır ve üst sınıf mensubudur. Tüm sorun, yani ahlaki kararlara, vicdan mahkemesi önünde alınan kararlara ne tür bir politik değer biçilmesi gerektiği sorunu. Vicdan kavramının, Hristiyan felsefesinin etkisi altında edindiği, kökeninde dini olan ve sonraları dünyevileştirilen anlam çağrışımları nedeniyle iyice zorlaşmıştır. Vicdan sözcüğünü bugün ahlaki ve hukuki bağlantısı içinde her kullandığımızda, içimizde bilinçle özdeşmiş gibi olan bir vicdanın daimi varlığı kabul edilir. Gerçekten de dilde uzun bir dönem bu iki kavram arasında bir ayrım yapılmıyordu ve bazı dillerde, örneğin Fransızca'da, bilinç ve vicdan arasında bir ayrım hiçbir zaman ortaya çıkmadı. Vicdanın sesi doğal ışık, lumen natural, haline gelip insanlara üstün bir yasanın bilgisini verir olmadan önce Tanrı'nın sesiydi ve tanrısal kuralları bildiriyordu. Tanrı'nın sesi olarak vicdan insanlara geçerliliği, insandan çok Tanrı'nın sesini dinle, kutsal emrine dayanan olumlu kurallar koyuyordu. Bu kutsal emir insani kurumları hiçbir şekilde hesaba katmadan nesnel olarak bağlayıcıydı ve hatta reformasyon döneminde olduğu gibi Tanrı'dan ilham aldığına inanılan kiliseye karşı bile kullanılabiliyordu. Tanrı'nın isteklerini bilme ve son tahlilde rızasından emin olma gibi bir iddiası olduğu için bu anlayış modern kulaklara kendini ilahlaştırma gibi gelecek ve de Tanrı'ya küfretmeye yakın bir şey olarak algılanacaktır. Oysa kendisini kendi suretine göre yarattığı biricik varlıkta gösteren yaratıcıya iman eden kişi için olay tümüyle farklıydı. Özellikle Hristiyanlığın başlarında ön plana çıkan tanrısal ilhama dayalı vicdani kararların kuralsızlığı yadsınamaz. Bu nedenle oldukça gecikmeli ve tabii ki bütün ülkeler için geçerli olmasa da yasa resmi olarak tanınan ve Hristiyan bir toplumun kolayca reddedemeyeceği bir dini toplulukla aynı tanrısal buyrukları esas almaları kaydıyla dini gerekçeli vicdani reddi kabul etti. Günümüzde kiliselerin içinde bulundukları derin kriz ve vicdani redçilerin redlerini dini olarak gerekçelendirmelerine rağmen herhangi bir dini kurumla ilişki içinde olmadıklarını iddia etmeleri bu nedenle büyük zorluklara yol açıyor. Bu zorlukların resmi olarak tanınan ve dini olarak müeyyideye bağlanan daha yüksek bir yargıya başvurmak yerine cezalandırılmayı kabul etmekle ortadan kaldırılması zordur. Cezayı çekmenin yasa ihlalini haklı kılacağı yolundaki düşünce Gandhi ve sivil itaatsizlik geleneğinden değil, Oliver Wendell Holmes ve hukuksal gerçekçilik teorisinden kaynaklanmaktadır. Ceza hukuku alanında böyle bir doktrin açıkça anlamsızdır. Cezanın gönüllü üstlenilmesi kaydıyla cinayetin, ırza tecavüzün ve kundaklamanın meşruiyetini kabul etmek saçmalıktır. Birçok insanın gözünde kendini feda etme unsurunun, iç angajmanın yoğunluğunun, ihlalcinin ciddiyetinin ve yasaya bağlılığının delili olarak görülmesi büyük bir talihsizliktir. Çünkü saplantılı fanatizm çoğunlukla çılgınlığın bir alametidir ve her halükarda rasyonel ve nesnel bir tartışmayı imkansız kılar. Tanrısal sese kulak veren ya da lumen naturalin buyruklarını takip eden inatçı kişinin vicdanı ile kendini tanımaya ve kendiyle konuşmaya dayanan ve Cicero'ya göre başka türlü unutulup gidecek olaylara bin tanıktan daha iyi tanıklık eden katı laik vicdan arasında devasa bir fark vardır. 3. Richard'da harika bir ifadesini bulduğumuz insana sürekli zorluk çıkaran vicdandır söz konusu olan. Vicdan kralı sürekli izlemez, tersine yalnız kalmasını bekler. Gece yarısını geçip kral tekrar kendi benzerlerinin arasına katılınca vicdan gücünü yitirir. Artık kendisiyle baş başa olmadığı zaman şöyle der kral. Vicdan korkakların kullandıkları bir sözcüktür ve güçlüleri korku içinde tutmak için icat edilmiştir. Kendi benliğiyle yalnız başına kalma ve kendine hesap verme korkusu insanı bir kötülüğü yapmaktan alıkoyabilir. Ancak bu korku özelliği gereği başkaları üzerinde etkili olmuyor. Kuşkusuz vicdani nedenlerle reddin bu formu bir dizi insan vicdani olarak aynı kanaate ulaşıp kamuoyuna gitmeye ve seslerini duyurmaya karar verirlerse politik bir anlam kazanabilir. Ancak bu durumda artık tek tek insanlarla ve Toreo ya da Sokrates'in tartışmalarıyla değerlendirilecek bir olayla karşı karşıya değiliz. Vicdan mahkemesi önünde kararlaştırılan şey şimdi kamuoyunun düşüncesinin bir parçası haline gelmiştir. Sivil itaatsizlik eylemine başvurulan bu özel grup davranışını başlangıçtaki gerekçeyle vicdan ile açıklasa bile grubun üyeleri gerçekte artık sadece kendi vicdanlarıyla baş başa değildir. Kamusal alanda vicdanın sesinin kaderi filozofun doğrularının kaderinden farklı değildir. İkisi de çıkış noktalarından bağımsızlaşıp diğerlerinden ayırt edilemeyecek fikirler haline gelirler ve bir fikrin gücü vicdana değil onu paylaşanların sayısına bağlıdır. X'in kötü olduğuna dair ortak kanaat, böyle bir varsayımı, yani X'in kötü olduğu kabulünü daha inandırıcı hale getirir. 2. Yasaya karşı sivil ya da adi itaatsizlik son yıllarda sadece Amerika'da değil, dünyanın birçok bölgesinde bir kitlesel görüngü haline geldi. Dini, dünyevi, sosyal ya da politik olsun, yerleşik otoritelerin çöküşü, belki de son 10 yılların en önemli gelişmesi olarak tarihe geçecek. Gerçekten de yasa gücünden epey kaybetmişe benziyor. Dışarıdan ve tarihsel bir perspektiften bakıldığında duvara yazılmış bundan daha açık bir yazı, iç istikrarsızlığın, var olan yönetim sisteminin ve hukuk düzeninin zayıflığının daha belirtik bir işareti tahayyül edilemezdi. Tarih bize devrimlerin nedenleri konusunda bir şeyler öğretiyorsa, tarih sosyal bilimcilerin iddia ettiklerinden fazla olsa da çok şey öğretmez. Bu, politik sistemin dağılmasının devrimi öncelemesi ve bu dağılmanın en önemli işaretinin de devlet otoritesinin ilerleyen erozyonu olduğudur. Bu erozyonun nedeni ise hükümetin yönetme fonksiyonunu yerine getirememesi ve yurttaşların hükümetin meşruiyeti konusunda kuşkuya düşmeleridir. Bu durumu Marksistler çoğu kez devrime yol açmasa da, devrimci durum olarak adlandırmaktadırlar. Bu çerçeve içinde Amerikan hukuk sisteminin ciddi ölçüde tehdit altında olması çarpıcı bir örnektir. Suç işleme oranının kanser gibi yayıldığı yolundaki yakınma, yasayı uygulamak durumundaki güçlerin yıllardan beri uyuşturucu ticareti, soygun ve gasp olaylarını önlemekte nedenli çaresiz olduğu bilinmezse fazla anlamlı gelmeyebilir. Bu tür olaylarda ancak 9 kişiden biri yakalanıp ve ancak 100 kişiden biri hapse tıkılabiliyorsa, sadece bu tür suçların neden hala daha büyük boyutlara ulaşmadığına şaşmak gerekir. Başkanın emriyle kurulan Commission on Law Enforcement and Administration of Justice'in 1967 yılında yayınlanan raporuna göre olayların yarıdan fazlası polise bildirilmemekte ve polise bildirilen her 4 olayın ancak birinde sanık yakalanmakta ve yakalananlara karşı açılan davaların yarısı ise düşmektedir. Sanki potansiyel suçlu, yani ancak ceza tehdidiyle suç işlemekten alıkonulacak insanların sayısını tespit etmek için ülke çapında yapılmakta olan bir deneyi yaşıyor gibiyiz. Deneyin sonucu suça yönelik tüm eğilimleri psikolojik olarak hasta insanların bu durumlarından kaynaklanan anormal davranışlar olarak görenleri cesaretlendirebilir. Basit fakat ürkütücü gerçeklik, hukuki ve sosyal keyfilik dönemlerinde insanlarda normal zamanlarda belki hayal ettikleri, ancak gerçekleştirmeyi ciddi bir biçimde düşünmedikleri aşırı bir saldırganlığın ortaya çıkmasıdır. Bugünkü toplumda gerek potansiyel suçluların, yani profesyonel olarak davranmayan örgütsüz saldırganlar, gerekse de yasalara sadık yurttaşların, suça yönelik eylemlerin önemli bir bölümünün herhangi bir yasal kovuşturmaya uğramadığını bilmeleri için özenle yapılmış araştırmalara gereksinmeleri yoktur. Maalesef fırsatını bulunca harekete geçen ve cezalandırılma endişesi de taşımamakta haklı çıkan sokak serseriliğinin örgütlü çetelerden daha tehlikeli olduğunu öğrenmiş bulunmaktayız. Ve kamuoyunun Amerikan hukuk sistemine güveni konusundaki araştırma projeleri ne bir değişiklik yaratmaya ne de durumun açıklığa kavuşturulmasına yarıyor. Karşı karşıya olduğumuz sorun yargılama sürecinin nasıl olduğu değil, kriminal eylemlerin herhangi bir yasal yaptırımla karşılaşmamasıdır. Yani böyle bir sürecin hiç yaşanmamasıdır. Diğer yandan elbette polisin güçlendirilip suç işleyenlerin %60-70'ini yakalayıp cezalandırması halinde durumun ne olacağını da sormak gerekir. Böyle bir şeyin zaten olağanüstü biçimde yüklü yargı mekanizmasını çökerteceği ve cezaevi sistemi üzerinde felaket sonuçlara yol açacağı konusunda herhangi bir kuşku var mıdır? Bugünkü durumda korkunç olan sadece polis gücünün başarısızlığı değil ama aynı zamanda bu rezaletin radikal biçimde ortadan kaldırılmasının başka alanlar için, hukuk sisteminin aynı derecede önemli bölümleri içinde çok önemli sonuçlara yol açacağıdır. Hükümetin bu duruma ve kamu hizmetlerindeki benzeri aksaklıklara yanıtı, sayılarında son yıllarda meydana gelen olağanüstü artışla Amerika'yı yeryüzünün en çok araştırılan ülkesi haline getiren yeni araştırma komisyonları kurmak oluyor. Kuşkusuz bu komisyonlar, yoksulluk arttıkça insanların daha kötü beslendikleri, New York Times'ın günün incisi köşesinde yayınlanmayı hak eden bir bilgelik örneği, türünden sonuçlara ulaşmak için epey para ve zaman harcadıktan sonra sık sık mantıklı önerilerde de bulunuyorlar. Ancak bu önerilerle ilgili pratik adımlar atılmıyor ve bunlar sadece yeni araştırmaların konuları oluyor. Bütün komisyonların artık umutsuz çabaları, sorunun derinde yatan nedenleri ile ilgili bir şeyler bulabilmek, özellikle de sorun şiddet eylemleri olduğu zaman. Ancak derinde yatan nedenler, tanımları gereği derinde, örtülü oldukları için bu tür ekip çalışmalarının sonuçları genellikle hipotezler ve kanıtlanamayan teoriler olmaktan öteye gidemiyor. Bu tür uğraşların tek etkisi, araştırmaların eylemin yerini alması, derin nedenlerin genellikle hiçbir ciddi ve ilim görmüş kişiden dikkate alması beklenmeyecek kadar sıradan, gözle görülür gerçekleri gizlemiş olmasıdır. Elbette sorunların giderilmesi için araçların bulunmuş olması sorunun çözülme garantisi değildir. Ancak bu araçların kullanılmaması sorunun yeterince tanımlanmadığının ifadesidir. Şimdilerde araştırma gerçeklerden kaçmanın bir yolu haline geldi ve bu durum bilimin zaten azalmış olan itibarını yükseltmeye hizmet etmeyecektir. İtaatsizliğin ve otoriteyi hiçe sayışın günümüzün genel bir özelliği haline gelmesi, akla sivil itaatsizliğin, itaatsizliğin yalnızca özel bir biçimi olduğunu getiriyor. Hukukçuların görüş açısından bakıldığında önemli olan yasanın ihlalidir. Bunun kriminal bir eylem yerine sivil itaatsizlik eylemiyle yapılması ihlalin derecesini azaltmıyor. Bu nedenle başta avukatlar olmak üzere birçok insan sivil itaatsizlik eylemlerini özellikle de kamuoyunun gözü önünde yapıldığı için işlenen bütün cürümlerin kaynağı olarak görüyor. Karşı tezler ve deliller genellikle para etmiyor. Sivil itaatsizlik eylemlerinin suç işleme eğilimini arttırdıkları yolunda bir delilin yetersizliği bir yana varlığı da söz konusu değildir. Gerçi radikal hareketlerin ve elbette ki devrimlerin kriminal unsurları çektiği doğrudur. Ancak ikisini eşdeğerli olarak görmek ne akıllıca ne de doğru olur. Kriminaller politik bir hareket içinde tüm toplum için olduğu kadar tehlikelidirler. Daha ötesi sivil itaatsizlik yasa egemenliğinin ciddi biçimde kayboluşunun bir göstergesini oluştururken böyle bir şeyin nedeni olduğunu söylemek zordur. Kriminal itaatsizlik polis gücünün zaafa uğramasının kaçınılmaz bir sonucundan başka bir şey değildir. Rorschach testi ya da gizli polis yöntemleri aracılığıyla suçlunun psikolojik yapısını tespit etme önerileri netameli gözükmelerinin yanında baştan savma, atlatma teknikleridir. Kriminal bireyin psikolojisi insanın özelliklerinden en az bilinebileni, üzerine ardı arkası gelmeyen karmaşık önermelerin ardında sadece kimsenin onun psikolojisini kontrol edemeyeceği gerçekliği yatmaktadır. Polisin suçluların soruşturulmasındaki başarısızlığını gizleyen bir örtük negatif anlayışın var olduğuna ilişkin teorik varsayım içinde aynı şey söylenebilir. Sivil itaatsizlik anlamlı sayıda yurttaşın ya geleneksel değişiklik yollarının tıkandığına, yani itirazlarının artık dinlenip incelenmediğine ya da tersine bir takım değişiklikleri gündemine alan hükümetin yasallığı ve anayasaya uygunluğu ciddi biçimde kuşkulu olan bir politikada ısrar ettiğine inandıkları bir durumda ortaya çıkar. Bunun çok sayıda örneği mevcuttur. Vietnam'da 7. yılına giren ilan edilmemiş savaş, gizli servisin kamusal hayatta giderek artan etkinliği, anayasanın ilk ek maddesiyle garanti altına alınmış olan özgürlüklere yönelik açık, daha doğrusu gizlenmesine pek gerek duyulmayan saldırılar, devlet başkanının anayasayı hiçe sayarak Kamboçya'yı işgal emrini vermesini takip eden senatonun yetkilerini gasp etme girişimleri. Çünkü anayasa, kongrenin izni olmadan savaş yapılamayacağını şarta bağlıyor. Ve başkan yardımcısının vicdani retçiler ve nonkonformistleri toplumumuzun zarar görmeden ayıklayıp kenara atacağı ve bu sırada ancak çürümüş elmaları ayıklarken olduğu kadar acı hissedeceğimiz akbabalar ve parazitlerdir diye nitelediği, sadece Birleşik Devletler'in yasalarını değil, her türden hukuk düzenini tartışmalı hale getiren uğursuz beyanı. Başka bir deyişle sivil itaatsizlik zorunlu ya da arzulanan bir değişikliği sağlamaya ya da zorunlu ve memnun olunan bir durumu devam ettirmeye, yeniden yaratmaya yönelik olabilir. Örneğin anayasal hakların korunması ya da devlet içerisinde adil güç dağılımının, yani hem yürütme tarafından bozulan hem de federal iktidarın aşırı büyümesi sonucu eyaletlerin zararına bozulma ihtimali artan dengenin yeniden sağlanması. Her iki durumda da sivil itaatsizlik, kriminal itaatsizlikle eş tutulamaz. Kamuoyundan gizlenerek faaliyetini sürdüren sıradan suçlu ile yasaya karşı oluşunu kamuoyuna beyan eden sivil itaatsizlik eylemcisi arasında devasa bir farklılık vardır. Herkesin gözü önünde cereyan eden yasanın açık ihlali ile gizli işlenen suç arasındaki bu açık farkı ancak sabit bir fikre saplanmış olanlar ya da kötü niyetliler göz ardı edebilir. Bu ayrım geçen zaman içerisinde konuya ilişkin düşünce üreten tüm yazarlarca da benimsenmiş ve açık biçimde sivil itaatsizliğin, Amerikan Anayasası ve yönetim sisteminin kurumlarıyla bağdaştığını öne süren bütün yaklaşımların temel varsayımı haline gelmiştir. Unutulmamalıdır ki sıradan suçlu kriminal bir örgütün içinde de olsa kendi çıkarları doğrultusunda hareket eder. Böyle bir kişi başkalarının rızasını almayı reddeder ve sadece ceza kurumlarının fiziki gücü karşısında boyun eğer. Sivil itaatsizlik eylemcisi ise genellikle çoğunluğa karşı muhalefet etse bile bir grup adına ve grubun iradesine uygun olarak hareket eder. o kendisi için bir istisna oluşturmak ve bu arada yakalanmamak için değil, temel bir anlayış farkından dolayı yasaya ve iktidara karşı çıkar. Bağlı olduğu grubun sayısal olarak yeterince büyük ve itibarının yüksek olması durumunda, John J. Calhoun'un farklı anlayışlarda hemfikir olan halk kesimleri için geliştirdiği ifadeyi kullanırsak, oy birliği halindeki çoğunluğun üyesi olarak bile sınıflandırıldığı olur. Ne yazık ki bu kavram ırkçı ve kölelik yanlısı argümanlarla anlam değiştirmiş ve kullanıldığı yerde artık kendini egemen çoğunluğun tehdidi altında hisseden azınlıkların düşünce ve inançlarını değil, sadece hükümet üzerine pazarlık görüşmelerini disquisition on government ifade eder hale gelmiştir. Bizim vurgulamak istediğimiz nokta ise burada söz konusu olanın sadece sayısal büyüklüğünden değil, düşüncelerinin niteliğinden dolayı da göz ardı edilemeyecek önemde örgütlü bir azınlığın varlığıdır. Calhoun, ulusal önemdeki büyük sorunlarla ilgili toplumun farklı kesimleri arasındaki mutabakat, anayasal bir hükümetin varlığının ön koşuludur derken haklıydı. İtaatkar olmayan azınlıkları isyancı ya da hain diye niteleyenler, yaratıcılarının sınırsız bir çoğunluk egemenliğinin tehlikelerinin özellikle bilincinde oldukları Amerikan Anayasası'nın ruhuna ve lafzına ters düşmektedirler. Sivil itaatsizlik eylemcilerinin başkalarını iknada ve davalarını sunuşlarında başvurabilecekleri araçlardan sadece birisi, bunların isyancı olarak nitelenmesine gerekçe olabilir. Şiddet aracı. O halde sivil itaatsizliğin genel olarak kabul edilen ikinci temel özelliği, barışçı yöntemleri kullanması, şiddeti dışlamasıdır. Böyle bir ilkenin mantıki sonucu ise sivil itaatsizliğin devrim olmadığıdır. Yani devrimciden farklı olarak sivil itaatsizlik eylemcisi, var olan otoritenin genel çerçevesini